Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin muhabbetlerimi, hürmetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlara İslam'ı öğretirken, güzellikleri öğretirken, onları terbiye ederken, tezkiye ederken, eğitirken, güzel kul olma, insanın kamil olma yolunda onları eğitirken, terbiye ederken takip ettiği metotlardan, önemli metotlardan birisi de tedriciliğe riayet etmesi. Yani kişinin durumuna göre, anlayışına göre kolaydan başlayarak zora doğru, basitten komplekse, kolaydan zora, küçükten büyüğe doğru bir yol takip ederek böyle adım adım, kademe kademe, safa safa bir iyiye doğru, kemale doğru, olgunluğa doğru bir yol takip etmesi en önemli usullerden bir tanesini teşkil etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de bunu görüyoruz. Efendimizin terbiyesinde bunu görüyoruz. Efendimizin insanlara olan muamelesinde bunu görüyoruz. Orada çok ilahi, Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği, Efendimiz'e öğrettiği çok böyle esaslı, asil bir metot, tediciliğe dikkat etmek ve bütün eğitim sistemlerinin dikkate alması gereken, ta anaokulundan üniversiteye varıncaya kadar, master doktor programına varıncaya kadar bütün eğitim sistemlerinin, bütün ilimlerin dikkat etmesi, esas alması gereken bir metottur bu tediciliğe riayet. Dini mükellefiyetlerin zaman içerisinde yavaş yavaş meşru kılınması Allah'ın beşeriyete gösterdiği kolaylık yollarından biridir. Bu metot aslında ilahi bir metottur. Bu metodu Yüce Rabbimiz kullarına indirdiği kitaplarında, gönderdiği peygamberlerinde hep bu metodu onlardan istediğini görüyoruz. Çünkü işte Kur'an-ı Kerim'in 23 yıllık iniş sürecine baktığımız zaman Hira Nur Dağı'nda Efendimiz Aleyhisselam'a ilk olarak inen İkra Bismi Rabbikellezi Halak'tan başlayarak, Rabbinin, yaratan Rabbinin adıyla oku başlayarak 23 yıl boyunca o ayetlerin iniş seyrine baktığımız zaman nerede, ne zaman, hangi şartlarda hangi ayetler indi, nerede, ne zaman Cenab-ı Hak Peygamberimizden, Müslümanlardan neyi talep etti, neyi istedi, bu nüzul sürecine, Kur'an-ı Kerim'in o parça parça iniş sürecine baktığımız zaman burada Yüce Rabbimizin o tedriciliği ne kadar insanları, kullarını irşatta temel bir esas aldığını görmemizi sağlayacaktır. Nitekim bu noktada bazı ayet-i kerimeler de var. Yani bunu Cenab-ı Hak dile getiriyor. Hatta diyorlar ki, kafirler diyorlar ki وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. kafirler diyorlar ki keşke bu Kur'an bir defa da inseydi. Niye böyle istiyorlar? Bir defa iner kurtuluruz. Kafirlerin talebi bu. Yani kafirlerin Kur'an'la bir alıp verdikleri yok. Düşmanlıkları var. Çünkü Peygamberimize ayet geliyor. Peygamberimiz okuyor her seferinde. Okudukça onların kafalarına böyle taş gibi, dolu gibi vuruyor. Rahatsız oluyorlar. Ya bu bir defa insin, okusun. Bir daha da hiç bahsetmesin. Biz de kurtulalım. O da kurtulsun modundalar. O yaklaşımdalar. Dolayısıyla kafirlerin bu Kur'an bir defa inseydi olmaz mıydı diye talepleri bunun içindir. Yoksa Kur'an-ı Kerim bir defa inse onlar için bir anlamı yok. Çünkü inanmıyorlar. İnkar ediyorlar. Parça parça inse bir anlamı yok. Çünkü inkar ediyorlar. Ama parça parça inmesi onları rahatsız ettiği için ikide bir ayet geldi. Peygamberimiz onları okuyor. Rahatsız oluyorlar. Bir daha geliyor. Bir daha okuyor. Rahatsız oluyorlar. Ya inançlarını eleştiriyor, ya putlarını eleştiriyor, ya onlara bir şey talep ediyor, inanmalarını istiyor. İlahirihi kurulu düzenleri bozulduğu için ve huzurlarını kaçırdığı için Peygamberimizin zaten konuşmasını istemiyorlar, ayet okumasını istemiyorlar. Hiç kendilerine gelip de bir tebliğ bulunmasını istemiyorlar. Nefret de ediyorlar, inkar de ediyorlar. Dolayısıyla rahatsız olmamak için ya bizim peşimizi bıraksın da ne hali varsa görsün düşündükleri için diyorlar ki bu Kur'an bir defa inseydi de bizi böyle bir rahatsız etmeseydi diye bir talepleri olmuş kafirlerin. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. كَذَلِكَ لِنُسَبِّتِ بِيْفَادَكَ وَرَتَّلِنَّهُ تَعْتِيلَ Halbuki biz o ayetleri kafirlere rahatsız edelim diye değil. Biz onu işte Allah'ın ahkamı peyderpey indirilsin. Bu inen vahiyle senin kalbini perçinleyelim, kuvvetlendirelim. Sana manevi destek olsun. Ve onu ağır ağır insanlara okuyasın, öğretesin, oradaki ahkamı, Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını, insanı olgunluk ve kemal yolunda devam ettirecek, yürütecek o ilahi prensipleri, Allah'ın mahzı rahmeti olan o buyruklarını ağır ağır okuyasın, insanlar bunu öğrensinler, ezberlesinler, yaşayabilsinler diye biz bunu parça parça indiriyoruz. وَلَا يَأْتُونَكِ بِمَسَلٍ اِلَّا جِئْنَاكِ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيرًا Bir de şu var, bir taraftan seni ve Müslümanları kademe kademe olgunluk yolunda iletebilmek, insanı kamil yolunda size o ilahi gerçekleri öğretebilmek, diğer taraftan da kafirlerin, müşriklerin ikide bir sordukları sorulara, ileri geri itirazlarına cevap vermek ve o konuda da senin elini güçlendirmek için, o sorulan sorularda gerçeği açıklamak için de ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i peyderpey parça parça indiriyoruz. Böyle çok ayet-i kerimeler var böyle. Yani zaten o 23 yıllık Kur'an-ı Kerim'in nüzul süreci, iniş sırası, o ayetlerin iniş sırası, o başlı başına iyi kavranılması gereken, incelenmesi gereken bir husustur. Çok mühim bir husustur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam 23 yıllık nübüvvet süresi içerisinde kendisine vahyeden o ayet-i kerimeler doğrultusunda onların açtığı, gösterdiği yolda hem kendi üzerine düşen vazifeleri yaparak hem ashabına bunları yaptırarak, öğreterek muvaffak oldu ve Medine'de büyük bir İslam toplumu Cenab-ı Hak ona teşekkür ettirdi. Bir İslam devleti kurmasını sağladı ve dünya çapında siyasi olarak tanınacak bir büyük bir devlet haline o yolla ulaşabilmiş oldu. Hedefine ulaşabilmiş oldu. Ve İslam'ın liyuzhirahu aleddini külli, İslam'ın bütün dinlere galip gelmesini sağlayacak bir yol takip etti ve bu galibiyeti de Cenab-ı Hak Efendimiz'e lütfetti. Nurunu tamamladı. Dolayısıyla bu süreci çok iyi takip etmemiz lazım. Çok iyi okumamız lazım ve her türlü eğitim faaliyetlerimizde de bu tedricilik dediğimiz o safa safa kademe kademe küçükten büyüğe doğru hareket etme prensibini de çok iyi anlayıp uygulamamız lazım. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İsra suresi 106. ayet-i kerime ve Kur'anen feraknahu litekra'ahu alennasi ala muksin وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا Biz o Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i kısımlara ayırarak indirdik ki insanlara onu iyice anlayabilmeleri için dura dura okuyasın. İsra suresi 106. ayet-i kerime. Çünkü öyle Kur'an-ı Kerim, tabii ki Kur'an-ı Kerim ezberlemek çok önemli bir vazifedir. Hatmetmek güzel, sevaplı bir iştir. Başından sonra hatmetmek böyle sure sure, cüz cüz, onların hepsi faziletli amellerdir. Hiçbir zararı yoktur, sakıncası yoktur. Ama Resulü Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim okuması farklıydı kıymetli dinleyenlerim. Sahabi-i kiramın Kur'an-ı Kerim okuması farklıydı. İslam alimlerin Kur'an-ı Kerim okuması farklıydı. Onun sadece okuyuşunu amel edinmek yeterli olmaz. Çünkü Kur'an bir hayat nizamıdır. Hayat kitabıdır, hayat nizamıdır. İnancımızla, ahlakımızla, ibadet hayatımızla, kulluğumuzla, ticaretimizle, siyasetimizle, iş hayatımızla, kazancımızla, lokmamızla ilgili bütün hayatı kuşatan prensipler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla onu sadece bir ibadet maksadıyla oturup da ezberi okumak kafi gelmez. Güzel bir iştir, güzel bir faaliyettir ama yeterli değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bu Kur'an'ı böyle okumadı. Efendimiz nasıl okudu? Biz o Kur'an'ı kısımlara ayırarak indirdik ki insanlara onu iyice anlayabilmeleri için buradır okuyasın. Ayetler geldi. Efendimiz o ayetleri insanlara tebliğ etti, tebyin etti, beyan etti, tefsir etti. Oradaki ilahi muradı, ilahi Allah'ın kastını izah etti. Allah bizden böyle istiyor. Sabrımız şöyle olacak, cömertliğimiz böyle olacak, iyiliğimiz böyle olacak, tevazumuz böyle olacak. Kibirlenmeyeceğiz, haset etmeyeceğiz. Kalbimizi selim hale getireceğiz. Ruhumuzu arındıracağız, nefsimizi tezkiye edeceğiz. İyi insanlar olacağız. Ailesine, topluma faydalı insanlar olacağız. Kimseye zararımız dokunmayacak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki El Müslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi. Müslüman insanların dilinden, elinden selamette olduğu, emniyette olduğu insandır. Dikensiz insandır, zararsız insandır. Onun dilinden kimseye zarar gelmez, elinden kimseye zarar gelmez, kimsenin ırzına tasallut etmez, malına götürmez, haksızlık yapmaz, gasp etmez. İşte bunları Efendimiz Aleyhisselam nasıl yaptı? İşte bu ayeti kerimeleri iyice anlayabilmek için dura dura okuya okuya, izah ede ede onlara bunu talim ederek, onları terbiye ederek, tezkiye ederek o başarıyı elde etmiş oldu. Yoksa orada Allah'ın ne muratları var, ne ahkamı var, okuyoruz, geçiyoruz ama hiçbirisi kulağına takılmadan gidiyoruz. Olmamalı, böyle olmaz. Bakınız Cenab-ı Hak Asr Suresi'ne ne kadar kısa ifadelerde ne kadar büyük oraya anlamlar yüklemiş. Bütün insanlar diyor efendim, zamana yemin olsun bütün insanlar efendim hüsranda, zararda, mahsa zarar içerisinde ama illellezine amenu, iman edenler ve amelus salihati ve imanın gereği olarak dünya ahirette insana fayda verecek, topluma fayda verecek salih ameller işleyerek Allah'ın farz kıldığı diğer efendim güzel amelleri işleyenler ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Yani hak nedir? Allah'ın kulusundaki hakları, insanların hakları, onların ödenmesi. Çocuğun diyelim annesine, babasına, ailesine, bütün topluma, diğer insanlara karşı haklarımız, ödevlerimiz. Bunların teker teker efendim ödenmesi, yapılması, yaptırılması. Ve tevasav bil sabr, sabrın, kişinin sabretmesi, sabırlı olması, başkan sabrı tavsiye etmesi, yani Allah'ın emirlerini yapma, yasaklarını kaçırma noktasında dirençli olması, tahammüllü olması, sonuna kadar efendim pes etmemesi, direnmesi. Bunlar ne oldu? Bunlar işte Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimeleri böyle acele etmeden dura dura vaktine saatinde bir nizam içerisinde, sistem içerisinde onu öğretmek suretiyle bu başarı, muvaffakiyet sağlamış oldu. Yoksa evet, şimdi bugün işte Kur'an-ı Kerim yarısını okudum, gece de hatmettim. Ne oldu sonra? Anlamını dikkate almak gerektiğini belirtiyor ayet-i kerime. Ayşe validemiz Kur'an-ı Kerim'in nuzulündeki tedricilikten bahsederek şöyle demektedir. İlk nazil olan sure mufassal surelerden biriydi. Mufassal sureler de Mushaf-ı Şerif'in son bölümü olup tercih eden görüşe göre 50. sure olan Kaf'tan itibaren Nas'a son sure, Nas suresi o kadarki kısımdır. Surelerin kısalığı sebebiyle sık sık besmele ile ayrıldığı için bu isim verilmiştir. Mufassal birbirinden ayrılan, sık sık ayrılan, besmele ile buna ayrıldığı için de bu isim veriliyor. İlk diyor nazil olan sure diye Mufassal sureden birisiydi diyor. Bunda cennet ve cehennemden bahsediliyordu. helal ve harama dair hükümler ise ancak insanlar İslam'a tam olarak ısındıktan sonra nazil olmaya başladı. Eğer ilk defa içki içmeyin emri inseydi, insanlar biz içkiyi kesinlikle bırakmayız derlerdi. Yine ilk olarak zina etmeyin emri gelseydi, insan aynı şekilde zinayı asla bırakmayız derlerdi. Ben Mekke'de oyun oynayan bir çocukken Muhammed Aleyhisselam'a Kamer Suresi 46, hayır, onlara vaat edilen asıl azap vakti kıyamettir. İşte o an cidden çok dehşetli ve çok acıdır gibi iman ve kıyametle alakalı ayetler nazil olmuştu. Muamelatla alakalı hükümler ihtiva eden Bakara ve Nisa Suresi ancak ben onun yanındayken Medine'de inmiştir. Bu Ayşe validemiz tabii o Kur'an-ı Kerim'deki o ayetlerin iniş sırasıyla ilgili olarak bir değerlendirme yapıyor. Yerinde ve doğru bir değerlendirme yapıyor. Orada demek ki insanların ihtiyacını dikkate alarak önce insanların inanç, yanlış inançlarını düzelten, doğru, sahih bir inancı insanlara öğreten ayetler geldi. Allah'a iman, tevhid, Allah'ın birliği, Allah'ın sonsuz kudret sahibi olması, ahiret, sonra ahlaki vazifeler, cömertlik, mütevazu, infak, insanlara iyilik yapma, fakir, fukara, garip, gruba onları koruyup kollama, böyle kalpten başlayarak önce kalbi selim hale getirme, inancı sahih hale getirme, oradan başlayarak o kalpte iman iyice kökleştirdikten sonra o imanın bir uzantısı mahiyetinde diğer ibadetler, haramlar, yasaklar böyle bir seyir takip etti ve ta Medine dönem sonuna doğru sonuna kadar böyle bir seyir halinde devam etti. Bilindiği gibi ilk nazil olan ayetler tevhide davet, müminleri cennette müjdeleme, kafirlere ve asilere cehennemi haber verme gibi inançla ilgili akidevi hususlarda idi. İnsanlar bu mevzularda ikine olup imanlarını kuvvetlendirdikten sonra muamelatla alakalı hükümler inmeye başladı. Çünkü insanlar alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağladıkları için bunlardan vazgeçmeleri çok kolay değildir. Tedriciliğe riayet etmeden insanlar kötü alışkanlıklardan arındırmaya çalışmak nefrete uzaklaşmaya da sebebiyet verebilir. Esasen İslami usulde insanlara ilk tebliğ edilen iman da kendi içinde bir dilecelenmeye tabi tutulmuştur. Öncelikle İslam itikadı üzerinde durulmuş, müşriklerin inançlarının tenkidi ise daha sonraki bir dönemde vaki olmuştur. Bunda bile, yani inanç esaslarında, imanda bile ayetlere baktığımız zaman orada bile bir tedricilik, yani kademe kademe bir gelişme olduğunu görüyoruz. Önce İslam itikadı, yani doğru inanç nedir? Mesela kul huvallahu ehad. Allah birdir, Allahu samet, her şeyi yaratandır, her şeyin sahibidir, bütün nimetlerin sahibi, hiçbir şeye muhtaç değil. Herkes ona muhtaç. Lem yelid ve lem yulad, doğmamış, doğurmamış. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Hiç kimse onun dengi olmamış. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Muhammedur Resulullah. Dolayısıyla önce sahih bir İslam inancı ne yapıyor burada? Yerleştiriliyor. Müşriklere inançların tenkidi ise daha sonraki bir döneme geliyor. Yani ayetlerin içine baktığımız zaman bunda bile bir sıralama var. Bir tedricilik söz konusu. İbn-i Sa'd, tabakat yazarı bu hususa temas ederek şöyle demektedir. Allah Teala taptıkları putların batıl olduğunu ve küfür üzere ölen atalarının cehenneme gittiklerini söyleyinceye kadar Kureyşliler sadece alay etmekle yetindiler. Demek ki başta ne yapıyor? Temel inanç esasları ayetlerde bildiriliyor. Efendimiz bunu insanlara öğretiyor. Bu tabi müşriklere fazla dokunmadığı için onlar bunu kabul etmiyorlar ama Müslüman alay ediyorlar. Ya nereden çıktı bu diyorlar. Bizim kendi inancımız bize yeter diyorlar. Biz doğru yoldayız diyorlar. Dolayısıyla orada sadece alay etmekle yetiniyorlar. Bu devrede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediler. Hatta gençlerden ve halkın zayıf tabakasından birçok insan Müslüman oldu ve sayıları gittikçe arttı. Ancak inançlarının sapıklığı hakkında ayetler nazil olunca Efendimiz'e karşı tavır alarak sertleştiler ve düşmanlık yapmaya başladılar. Burada bile yani ilk planda hemen o müşriklerin inançlarını yanlışlığını söylemiyor ayet-i kerimeler. doğru inancı söylüyor. İşte Allah, ahiret, diğer şeyler. Onları belli bir ısındırmadan sonra, meseleyi biraz duyduktan, anlamaya çalıştıktan sonra bu kez gittikleri yolun yanlış olduğu onlara söylenmeye başlandı. Tabii onlara böyle tenkit edici ayetleri gelince de onların tepkileri daha da artmaya başlamış oldu ve Efendimiz'e karşı da daha sert bir tavır sergilemiş oldular. Medine'de Müslüman muhataplara inen hükümlerde de yani bu tedricilik her şeyde var. Ama bazı örnekler üzerinde durmak istiyorum. İşte ibadetlerden işte namaz ve oruç gibi, haramlardan içkinin ve efendim faizin yasaklanması gibi hususlarda çok net örnekler olduğu için onu anlatmak istiyorum. Ama bu verdiğimiz örnekler aslında İslam'ın inanç olsun, ahlak olsun, ibadet olsun, diğer muamelat olsun, İslam'ın getirmiş olduğu bütün ahkamda, prensiplerde iyice bakıldığı zaman dikkate alınmış bir prensip olduğunu görürüz. Bakıyoruz, işte Medine'de Müslüman muhataplara inen hükümlerde de tedriciliği riayet edilmiş, bilhassa eski alışkanlıkların düzeltilmesi ve yeni hükümlerin tatbikine dair hemen hemen her hususta bu metot uygulanmıştır. Namaz, oruç ve zekatın farz kılınmasında, içki, zina ve faizin saklanmasında hep bu metot tatbik edilmiştir. Bunların birkaç tanesini misal olarak izah edebiliriz. Mesela namaz. Tahir-ül Mevlevi'nin işte İslam'da ibadet tarihi eserinde namazdan, oruçtan bahsediyor. Namazla ilgili kısaca tedriciliği şöyle arz etmek mümkündür. Namaz, Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderildiği ki biz buna bi'set diyoruz. Bi'setin ilk zamanlarında Müddessir suresinin nuzulüyle sabah ve akşam ikişer rekat olarak farz kılınmıştı. Efendimiz Aleyhisselam peygamber olur olmaz rivayetler var. O rivayetlerde Cebrail Aleyhisselam peygamberimize namazı öğretiyor, abdest öğretiyor, guslü öğretiyor, namazı öğretiyor. Ve sabah ve akşam ikişer rekat olarak da farz kılıyor ve Efendimiz Aleyhisselam kendisi, Hatice validemiz ve ilk inanan Müslümanlar hemen bu namazı kılmaya başlıyor. Günde iki vakit ve ikişer rekat olmak üzere. Daha sonra Müzzemmil suresinin ilk ayetleriyle gece namazı emredilmiş ve Müslümanlar bir yıl boyunca gece namazını farz olarak kılmışlardı. Müzzemmil suresinin son ayetiyle bu gece namazın farziyeti kaldırılmış, peygamberimiz de kalmış ve gece namazı nafile ibadet haline gelmiştir. Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Beş vakit namaz peygamberliğin 11. yılında Miraç'ta farz kılınmıştır. Oraya kadar yani Bi'setin 11. yılına kadar 2 rekat. Sonra işte gece namazı 2 vakit ve gece namazı 5 vakit namaz Miraç'ta farz kılınıyor. Hicrete kadar ister efendim sefer yolculukta olsun ister mukim olsun İkişer rekat olan bu namazlar hicretten sonra Medine'de mukim olanlar için 4'e çıkarılmış, seferde ise 2 rekat olarak devam etmiştir. Hicret esnasında Medine'ye girerken cuma namazı farz kılınmış, daha sonra bayram namazları emredilmiştir ve diğer namazların sünnetleri de Efendimiz Aleyhisselam tarafından yine ilave edilerek yine Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiyle ve Cenab-ı Hak'tan yine bilgiye dayanarak bu şekilde bakınız. Ta bayram namazları hicretin ikinci yılında bayram namazları emredilinceye kadar ve teravih namazı oruçla beraber burada bir 15 yıllık bir süreç içerisinde şu anki kılmış olduğumuz işte 5 vakit namaz, cuma namazı, bayram namazları, nafile namazları, vitri namazı bunun 15 yıllık bir süre içerisinde peyderpey kademe kademe Müslümanlara öğretildiğini ve Müslümanların böyle namazı iyice içlerine sindirerek kılmaya başladıklarını bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim oruçla alakalı da efendim hadiste ve rivayetlere baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. İbadet, oruç ibadeti 3 merhalede farz kılındığını görüyoruz. Önce oruç tutmak size farz kılındı. Bakara 183 ayetiyle her ayda 3 gün oruç farz kılınmıştır. Bakara 184. ayetiyle dileyen oruç yerine fidye verip bir fakir doyurabileceği hükmü gelmiş. En sonunda da Bakara 185. ayetle bütün bunlar nesederek Ramazan orucu bir ay farz kılınmış. Bu da Ebu Bekir el-Cassas Ahkam-ı Kur'an tefsirinde 1. cilt 226-20 sayfalarda bu noktayı detaylı bir şekilde ele alıyor. Dolayısıyla Yani bizim eğitimimizde, öğretimimizde, özellikle İslam'ın tebliğ noktasında bu tedricilik, insanların durumlarını dikkate alma ve kolaydan zora doğru bir yol takip etme noktasında bu prensip üzerine durmaya devam edeceğiz. Programın sonuna gelmişken, her halimizin Allah'ın emrine, Resulullah'ın sünnetine uygun olmasını Cenab-ı Hak'tan dileyerek hepinize hürmetlerimi sunuyor, hepinize Allah'a emanet ediyorum.